Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. The Late Bloomer, Jungçu analist, şair ve sözlü hikaye anlatıcısı Clarissa Pinkola, Estes'in Tehlikeli, Yaşlı Kadın dizisinin 4. çalışmasıdır. İlser, geleneksel anlamda bölümlere ayrılmış bir kişisel gelişim kitabından çok, 6 oturumdan oluşan sesli anlatı ve psikolojik yorum dizisi niteliğindedir. Estes, özgün öyküleri, aile geleneklerinden aktardığı anlatıları, şiirleri, duaları ve dinleyici sorularını bir araya getirir. Merkezdeki bilge kadın arketipi, özellikle yaratıcı gücünü geç ortaya çıkardığını düşünen kadınların iç dünyasını anlamaya yarayan bir imgedir. Kitap, yeteneğin yaş, hız ya da dışarıda kaplanan alanla değil, enerjinin belirli bir yöne toplanmasıyla filizlendiğini öne sürer. Amaç, okuru ya da dinleyiciyi tek bir başarı reçetesine yöneltmek değildir. Bunun yerine bastırılmış sezgileri, kişisel ritimleri, kayıpları ve uzun hazırlık dönemlerini yaratıcı yaşamın parçası olarak ele alır. Bu yönüyle eser, mitolojik sembolleri çağdaş geçiş dönemleriyle ilişkilendiren, yavaş dinlenmeyi gerektiren bir derinlik psikolojisi çalışmasıdır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, geç açan çiçek imgesi yeteneği zaman baskısından kurtarır. Estes'in geç açan çiçek imgesi, toplumun erken başarı, sürekli görünürlük ve kesintisiz üretkenlik beklentilerine karşı kuruludur. Kitaptaki temel düşünce, kişinin yaratıcı kapasitesinin gecikmiş görünmesinin o kapasitenin bulunmadığı anlamına gelmemesidir. Uzun süren bakım verme sorumlulukları, travma, ekonomik sınırlılıklar, hastalık, dışlanma ya da yalnızca henüz uygun koşulların oluşmaması, yeteneğin ifade edilmesini erteleyebilir. Bu nedenle eser, geç kalmışlık duygusunu kişisel bir kusur olarak okumaya itiraz eder. Ağacın çiçek açması benzetmesi burada işlevseldir. Bir ağacın çiçeği, daha büyük olmasıyla ya da daha hızlı büyümesiyle değil, gerekli enerjileri belli bir anda yoğunlaştırmasıyla oluşur. Estes bunu insanın sanatsal, mesleki ve ruhsal potansiyelini uygular. Dolayısıyla önerilen şey daha fazla işi aynı anda üstlenmek değildir. Asıl mesele dağılmış dikkati korunmaya değer bir işe ve içsel çağrıya yöneltmektir. Bu yaklaşım özellikle kariyer değişimi, emeklilik, yas ya da aile düzeninin değişmesi gibi dönemlerde anlamlıdır. Kitap, gecikmenin romantikleştirilmesini de gerektirmez. Engelleri inkar etmek yerine birikmiş deneyimlerin kişiyi yeni bir başlangıca hazırlayabilecek malzemeler taşıdığını savunur. Geç açmak, pasifçe beklemek değil, doğru mevsimi tanıyıp yoğunlaşmış bir eyleme geçmektir. İkinci olarak, bilge kadın arketipi sezgisel benliği yeniden düşünür, kitabın kurucu figürü bilge kadın arketipidir. Estes, bu figürü sadece yaşlı bir kadın, karakteri ya da biyolojik yaşla sınırlı bir kimlik olarak ele almaz. Bilge kadın, deneyimden süzülmüş sezgiyi, koruyucu sertliği, yaratıcı cesareti, ve hayata yeniden başlama gücünü temsil eden içsel bir kaynak işlevi görür. Bu çerçeve, yazarın daha önceki çalışmalarında geliştirdiği içgüdüsel kadınlık anlayışıyla bağlantılıdır. Toplumsal rollerin kadınları uyumlu, sessiz ve tek biçimli kalıplara sokmasının, iç sesle teması zayıflatabileceği fikri burada da önemlidir. Ancak kitap, sezgiyi her arzunun sorgusuz izlenmesi olarak tanımlamaz. Sezgi, kişinin neyi beslemesi, neden uzak durması ve hangi soruya daha dikkatle bakması gerektiğini ayırt etme becerisidir. Arketip dili, klinik bir teşhis dili değildir. Mitlerin ve simgelerin, doğrudan açıklaması zor duygusal gerçeklikleri düşünmek için kullanılabileceğini varsayar. Bu yüzden metindeki bilge kadın, bir otoriteye teslim olma çağrısı değildir. Kişinin kendi hayatındaki bilgeliği, özellikle de uzun süre değersiz sayılmış bilgiyi dinleme davetidir. Türkçedeki ocak, komşuluk, kuşaklar arası aktarım ve yaşlıların deneyimine başvurma gibi kültürel çağrışımlar bu figürün anlaşılmasına yardımcı olabilir. Yine de Estes'in yaklaşımı belirli bir kültürün geleneğini reçete olarak sunmaz. Ana vurgu, kişisel ruhsal yön duygusunun yeniden kurulmasıdır. Üçüncü olarak, mit, şiir ve aile anlatıları psikolojik yorumun taşıyıcısıdır. The Late Bloomer'ın ayırt edici yöntemi, soyut psikolojik kavramları yalnızca tanımlamak yerine, hikayeler, şiirler ve dualar aracılığıyla işlemesidir. Estes, kendi aile geleneklerinden gelen anlatılarla özgün öyküleri bir araya getirir ve ardından bunların ruhsal anlamları üzerine yorum yapar. bu yapı, Jungçu arketip yaklaşımının temel varsayımına dayanır. Tekrarlanan imgeler, korkular, sınavlar ve dönüşümler bireysel yaşantıyı anlamlandırmak için sembolik bir dil sağlayabilir. Okur için pratik sonuç, bir öyküyü tarihsel ya da bilimsel kanıt gibi almak değildir. Öykünün hangi duyguyu harekete geçirdiğini, hangi ikilemi görünür kıldığını ve kendi hayatındaki hangi eşiğe temas ettiğini incelemektir. Şiir ve dua bölümleri de anlatının temposunu değiştirir. Analitik açıklamanın çözemediği alanlarda ritim ve imge yoluyla durma, yaz tutma ya da niyet belirleme alanı açarlar. Bu biçim, kitabı standart bir tavsiye kitabından ayırır, fakat herkese aynı ölçüde uygun olmayabilir. Açık hedefler, araştırma verileri ve adım adım uygulamalar bekleyenler için yaklaşım dolaylı gelebilir. Buna karşılık sembollerle düşünmeye yatkın olanlar, aynı anlatıya farklı zamanlarda dönerek yeni anlamlar bulabilir. Esteşin yöntemi, çözümü dışarıdan satın alınacak bir nesnede değil, dikkatle dinlenen iç deneyimle kültürel hafızanın karşılaşmasında arar. Bu nedenle eser, hızlı tüketilecek bilgi değil, tekrar dinlemeye açık bir tefekkür alanı sunar. Dördüncü olarak, yaratıcı yenilenme kişinin kendi döngülerini tanımasına bağlanır, kitapta yeni hayatın filizlenmesi, çizgisel bir ilerleme modeliyle anlatılmaz. Ehtes, ruhsal yaşamın çalışma ve yalnızlık, hareket ve bekleme, dünyaya katılma ve içe çekilme arasında değişen döngüleri olduğunu vurgular. Bu bakış, her duraklamayı başarısızlık, her geri çekilmeyi de kaçış sayan kültürel anlayışlara eleştirel bir alternatif sunar. Yaratıcılık için dinlenme, kuluçka ve gözlem dönemleri de üretim kadar gerekli olabilir. Elbette bu düşünce, insanın sorumluluklarını bırakmasını ya da belirsizliği sonsuza dek sürdürmesini savunmaz. Ayrım noktası şudur, geri çekilme. Sonraki adımı duymak ve güç toplamak için mi yaşanıyor? Yoksa korku nedeniyle hayatla bağın kesilmesine mi dönüşüyor? Kitap bu ayrımı kesin ölçüm araçlarıyla değil, anlatıların uyandırdığı öz değerlendirmeyle ele alır. Geçiş dönemindeki bir kişi için bunun somut değeri hayatındaki değişimi yalnızca kayıp olarak görmemektir. Örneğin bir işin bitmesi. Bakım sorumluluğunun azalması ya da yıllardır ertelenen bir eğitimin yeniden gündeme gelmesi, eski kimliğin sona ermesi kadar yeni bir yönün işareti olabilir. Esteşen çerçevesi, kişinin kendini başkalarının takvimine göre değerlendirmesini sorgulatır. Yetenek, sürekli performansla kanıtlanan sabit bir özellik değil, uygun koşullar, dikkat ve cesaret istediğinde yeniden ortaya çıkabilen canlı bir kapasitedir. Kitabın yenilenme fikri bu nedenle ani dönüşümden çok ritme saygı duyan bilinçli bir hazırlığa dayanır. Son olarak, sorular. Bağışlama ve dinleyici katılımı iyileşmeyi tek yönlü olmaktan çıkarır, The Late Bloomer, yalnızca anlatıcının konuştuğu kapalı bir ders biçiminde kurulmaz. Altı oturumda yer alan dinleyici soruları ve her konuşmanın ardından gelen kutsama niteliğindeki bölümler eserin katılımcı yönünü güçlendirir. Ehtes için doğru kurulmuş soru, yüzeydeki açıklamayla yetinmeyip arkasında ne olduğunu merak eden sorudur.
Böyle bir soru, kişinin yaşadığı sıkışmanın adını değiştirebilir.
Örneğin neden başarılı olamadım sorusu yerine hangi korku, yükümlülük ya da kayıp beni kendi yönümden uzaklaştırdı sorusu daha araştırıcı bir alan açar. Kitapta bağışlama da basit bir unutma ya da sınırsız hoşgörü emri olarak sunulmaz. Kişinin bağışlamanın kapsamını, zamanını ve sınırlarını belirleme hakkı olduğu düşüncesi öne çıkar. Bu bakış, zarar veren ilişkilerde yeniden incinme riskini görmezden gelmeden duygusal yükü değerlendirmeye imkan tanır. Kutsama ve dua dili herkese hitap eden nötr bir terapi dili değildir. Manevi anlatımla rahat ilişki kurmayan okurlar için mesafeli gelebilir. Fakat kitabın biçimsel amacı anlaşılırdır. Salt entelektüel kavrayışın ötesine geçerek niyet, tanıklık ve duygusal geçiş için bir ritüel alanı yaratmak ister. Bu yönüyle eser, bireysel gelişimi yalnız başına irade gösterisi gibi görmek yerine soru sorma, sınır koyma, yas tutma ve yeniden yön seçme süreçlerinin bütünü olarak ele alır. Dinleşin deneyimi hazır yanıtların alıcısı değil, anlam kurma sürecinin etkin parçası haline gelir. Sonuç olarak The Late Bloomer, yaratıcı ya da mesleki yönünü geç bulduğunu düşünen, önemli bir yaşam geçişinden geçen ve psikolojik meseleleri semboller üzerinden düşünmeye açık okurlar için özellikle uygundur. Ehtesan'ın önceki çalışmalarını bilenler, bilge kadın arketipinin içgüdü, dayanıklılık ve yeniden doğuş temalarını nasıl sürdürdüğünü görecektir. Kitaptan alınabilecek pratik yarar, herkes için geçerli bir eylem planı değildir. Daha çok kişinin zaman baskısını sorgulaması, enerjisini nerede dağıttığını fark etmesi, dinlenme ile kaçınmayı ayırması ve daha derin sorular kurmasıdır. Bağışlamayı sınırlarla birlikte düşünmesi de ilişkisel yaralanmalar konusunda daha gerçekçi bir çerçeve sunar. Entelektüel olarak eser, Jungçu arketip psikolojisinin hikâ, şiir ve sözlü gelenekle nasıl birleşebileceğine dair örnek verir. Benzer kişisel gelişim kitapları çoğu zaman ölçülebilir hedefler, alışkanlık listeleri ve hızlandırılmış dönüşüm vaatleri çevresinde şekillenir. Bu çalışma ise dönüşümün yavaş, döngüsel ve bazen acı verici olabileceğini kabul eder. Ayrıca anlatıcının sesini, dinleyici sorularını ve kutsama bölümlerini yapının parçası yapması onu klasik basılı rehberlerden ayırır. Bununla birlikte bilimsel araştırma özeti, doğrudan terapi yöntemi veya kısa öneriler arayanlar için uygun bir ilk tercih olmayabilir. Kitabın gücü. Net çözümler vermesinden çok, gecikme, kayıp ve bastırılmış yetenek deneyimlerini saygılı bir sembolik dille yeniden düşünme imkanı sağlamasındadır. Yavaş dinleme ya da okuma, not alma ve metne zaman içinde yeniden dönme, bu eserden daha çok verim almak için en uygun yaklaşımdır. Destek olmak isterseniz PhD Clarissa Pinkola Estes PhD kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.